neyse adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında siz kıymetli dinleyicilerimizle bayramın ikinci günü yine buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz bu güzel günde. Hepinizin bayramı kutlu, mutlu, umutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramları hep birlikte geçirmek dileklerimizle başlayalım istedik bugün programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda çok kıymetli, çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Eski programlarımızdan hatırlayacaksınız onu. Sazıyla geldi, sözüyle geldi, sesiyle geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi ve saz üstadı, çok kıymetli bir arkadaşını da getirdi. Aynı zamanda değerli konuğumuz. Ahmet Sula desem, o bir terörle mücadele emniyet uzmanı. Aynı zamanda bir birinci sınıf emniyet müdürü, diğer özelliklerini de saysam mı? Ressam, şair, müzisyen, kaligraf, on parmağında on marifet olan çok kıymetli bir insan. Sayın Ahmet Sula, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bu anlamlı günde ben de sizin vesilenizle yurt dışında yaşayan bütün kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Saygı, selam, sevgi gönderiyoruz buradan.
Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bayram günlerinde özellikle gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız radyo programlarına öyle sıcak yaklaşıyorlar, öyle hasretle yaklaşıyorlar ki. Şimdi siz dedik ya sazınızla sözünüzle geldiniz diye. Sayın Haydar Çulha stüdyomuzda. O da bir polis memuru aynı zamanda ama o da sazını aldı. Aynı zamanda harika türküler söyleyecek. Sayın Çulha, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Efendim, teşekkür ederim.
Türkülerimizi hazırladık. Hepsini ayrı ayrı sohbetimiz esnasında paylaşacağız sizlerle ama bugün gerçekten neşemiz, coşkumuz yerinde. Çok güzel bir Ramazan'ı geride bıraktık. Bugün de bu coşkuyu sizlere, evlerinize göndermeyi arzu ediyoruz. Şimdi programı açarken Sayın Sula için pek çok meziyet saydım. Aslında bunların her biri ayrı ayrı kişiler tarafından yapılabilen ayrı ayrı meslekler ama Sayın Sula tüm bu meslekleri, tüm bu sanatı bir arada taşıyan ama aynı zamanda terörle mücadele gibi çok kıymetli, çok özel, çok zor bir alanda faaliyet gösteren kıymetli bir emniyet müdürümüz. Hepsi bir arada nasıl oluyor? Hepsi o on parmağa nasıl yerleşiyor Sayın Sula? Biraz evet. Anlatır mısınız?
Birincisi tabii ki kolay değil ama biz medeniyet olarak, kültür olarak zora talip olmuşuz zaten. İyi ki de böyle diyorum. Fakat en güzel cevabı bir veliye sorduklarında aldıkları cevapta buldum. Ona soruyorlar, güzel ahlaklı, alim bir zat, diyorlar ki bu güzel ahlakı kimden öğrendin? Diyor ki kötülerden. O yüzden evet, hayatın soğuk, kötü, acımasız bir yüzüyle karşılaşıp mücadele ederken oralardan bir okumalar yapıp hikmeti aramak, insanı, değerleri aramak benim için bir fırsattı. Bu teşkilatta böyle kutlu bir görevde böyle bir imkan bulmuş oldum. O yüzden bu zorluklardan güzellikleri çıkartabilmek, ayrı bir değere sahip, iyi ki böyleyim diyorum. Çünkü kendi vatandaşlarımız, milletimiz inşallah bizlerden de örnek alarak daha iyi gençler yetiştirirler. Çünkü biz iki eli de dolu olan bir medeniyetiz. Yani kötülere karşı savaş vermekte olduğumuz silahlı bir mücadele var ki o kötüler, evet, insanlara zulmettikleri için bu mücadeleyi biz veriyoruz. Bunun yanında bir de güzel insanlar var, iyi insanlar, merhamet, duygu, şiir, müzik, sanat, hayat, insanla ilgili. Onlara yönelik de Allah-u Teala böyle lütufta bulunmuş, hamdolsun. Her ikisini birlikte sunmak, paylaşmak ayrı bir değere sahip. O yüzden herhalde hem müdürlükle ilgili tarihte hem sanatla ilgili tarihte nadide seçilmiş özel birisiyiz. Bu da ne kadar hamletsem o kadar az demek.
Gerçekten öylesiniz. Sizin nezdinizde şu anda Emniyet Müdürlüğü'nde polis teşkilatında görev yapan tüm polislerimizin de bayramını kutlayayım. Onlara saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Çünkü öylesine ulvi bir görevi ifa ediyorlar ki. Ama işte biz sizi onların içinden şöyle seçtik. Siz yalnızca polislik görevinizle burada değil ama aynı zamanda tüm o meziyet sayabileceğimiz o sanattaki her türlü faaliyeti bir araya getirebildiğiniz kıymetli polislersiniz aynı zamanda. Sayın Haydar Çulha da öyle. O da şimdi size çok güzel türküler seslendirecek. Ve tabii ki Ahmet Sula'dan da harika türküler dinleyeceğiz. Polis teşkilatımızda yine sizin gibi bu meziyetlere sahip olan başka arkadaşlarımız da muhakkak vardır.
Böyle çalışmalar olan birçok meslektaşımız var. Biz de yavaş yavaş böyle örneklerle onların da artık tanınması için bir ön hazırlık yapmış oluyoruz. Zira bu elbiseler içindeki insanları diğer insanların da tanıması lazım. Çok değerli arkadaşlarımız var. Sanatın farklı dallarıyla uğraşanlar. İnşallah bizden sonra artık onlarla da tanışırsınız.
Hadi o zaman bir türkü dinleyelim. Hemen şöyle programın başında ne dinleriz sizden ilk olarak? Özellikle yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımıza hepsinin bayramını kutlayalım bir kez daha. Onlara ne armağan edelim ilk türkü olarak?
Ben gurbette yaşayan vatandaşlarımızı biraz hüzünlendireceğim abi. Uzun havayla girmek istiyorum.
Ne güzel olur.
Sivas yöresine ait Bolis Akarsu'dan alınma. Gurbet bana ben gurbete alıştım türküsünü. Bütün gurbette yaşayan vatandaşlarımıza bayramda armağan ediyorum. Hepsinin arkasına bayramları mübarek olsun.
Çok arkasından da
yine
Sivas'a ait Aşık Veysel'den alınma güzelliğin on par etmez türküsünü müdürümle birlikte söylemek istiyoruz.
Biz de zevkle dinliyoruz.
Ayrı düştüm vatanım dalelimden, gurbet bana ben gurbete alıştım. Takdir böyleymiş ne gelir elden. Gurbet bana ben gurbete alıştım. Takdir böyleymiş ne gelir elden. Gurbet bana ben gurbete alıştım. Şu gurbetin kaşığı gözü el alı, yavaş yavaş unutturdu sılamı. Akarsuyum ellemeyin yaramı. Gurbet bana ben gurbete alıştım. Akarsuyum ellemeyin yaramı. Gurbet bana ben gurbete alıştım.
Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Şimdi siz gençlerle de pek çok buluşma gerçekleştiriyorsunuz. O gerçekleştirdiğiniz buluşmalarda bu müziklere de yer veriyor musunuz?
Tabii bazı yerlere sazımızla sözümüzle gidiyoruz. Şimdi hem bu medeniyeti hem bu kabiliyeti hem de onlara ilham olmayı, ufuk açmayı gösterebilmek için pek çok şeyi yapmaları gerektiğini, sadece ve sadece ders, meslek, üniversite hayalleri değil, bunun yanında sanatın bir dalı olsun diye bir rol model olmuş oluyoruz. Hem onlar için bir eğlence, hem kendi kültürümüzden bir şeyleri birlikte seslendirebilmek, birlikte bir şeyler yapabilmek adına tabii müziğimizle de oralarda oluyoruz. Sesimizle, sözümüzle.
Kimdir ne kadar mutlu oluyorlardır. Çünkü dediğiniz gibi ne yazık ki gençler yalnızca ileride hangi mesleği olmak istiyorlarsa onun için ders çalışmak zorunda hissediyorlar kendilerini, ama ister istemez o sanat kısmını biraz boşlamak zorunda kalıyorlar. Eğer sanatla ilgili bir bölümde okumayacaklarsa üniversitede. Fakat sizin gibi hem işin zor bir alanında hem bizim güvenliğimizi koruma, ülkemizi, memleketimizi o dış güçlere karşı savunma anlamındaki böylesine polislik gibi kıymetli bir mesleği gerçekleştiriyor olmak, ama bir yandan da sanatın güzelliğiyle o ikisini harmanlamak çok çok kıymetli olsa gerek. Söyleşilerde genellikle gençlerde hangi ışıkları görüyorsunuz? Onlara aktardıklarınızı, aldıklarını hissediyor musunuz?
Şöyle, aslında bu Z kuşağı çok zeki bir kuşak. Hani bugünkü iletişim imkanları, sosyal medya, yani küçücük bir çocuk bir büyüğün bilgeliğine sahip neredeyse. Bunun mahsurları da var, çünkü her şeyi biliyorlar. Bilmemesi gerekenleri dahi. Çok kontrol dışı bir alan orası. Fakat ben şunları görüyorum. Çünkü benim en kuvvetli dayanağım da odur zaten. Yunus Emre'nin ruhu, Mevlana Hazretleri'nin, Şeyh Edebali'nin, yani Anadolu erenlerinin ruhunu paylaştığımız için biz bastığımız toprak nedir? Bu medeniyetimiz nasıl bir medeniyet? Tarihimiz ve insanla ilgili adalet, güzellik, hoşgörü, sevmek, ki yaradandan ötürü yaradananı sevmek. Bunları paylaştığımız için o çocuklar aslında kendilerini buluyorlar. Benim gençlerle özellikle ilgilenmemin iki sebebi var. Birincisi, böyle bir çağda böyle dokunanların sayısı az. Yani bu çocuklara değerli olduğunu, bu dünyaya katma değer sunabilecek çok şey yapabileceklerini anlatmak. İkincisi, onlar bizim geleceğimiz. Bütün dünyanın geleceği ya. Bu boşluğu bunlarla doldurup bunları onlarla paylaştığım zaman bu bahsettiğiniz geri bildirimler genellikle şöyle oluyor. Burada tabii biz kendimize bir metiye dizmiş olacağız da aslında içimizdeki çocuğa yapıyoruz bunu. Ben Ahmet Sulu olarak kendimi değil, aslında içimde öldürmemiş olduğu çocuğu anlatıyorum. Yani onların da içinde olan. Diyor ki, hocam hayatımızın dönüm noktası oldunuz. Hiç böyle sorgulamamıştık gibi. Ben onlara aslında insani değerleri anlatıyorum. Hangi ırk, hangi millet, hangi renk olursa olsun her canlı, hele ki insan, içinde bir ruh, bir kalp taşıyor. Ve bu sevildikçe büyüyor. Ve bütün Adem oğlunun muhtaç olduğu bir şeydir bu sevgi. Ve büyük bir kudrettir. İşte böyle paylaştığımız için de onlar bir kendine geliyor, heyecanlanıyorlar. Evet. Ki heyecanı olmayan insan ihtiyardır benim için. Yaş önemli değil. 15-20 yaşında bir genç heyecanı ölmüşse ihtiyardır benim için. O yüzden bunları paylaşınca da işte böyle güzel geri bildirimler oluyor. İdolümsünüz hocam falan diyorlar. Yok estağfurullah, o kadar da değil ama bunlara bir ışık, bir ufuk açmış oluyoruz.
Ne güzel, çünkü karşılarında aslında bir emniyet müdürü görüyorlar. Hem de terörle mücadele görebiliyorlar. Tabii
de şeye alışmışlar ya yani. Evet, polis deyince evet. Böyle hep kötü olaylar anlıyoruz, evet. Ya biz maalesef. Üstelik de terörle mücadele. Evet. Ama insanlara şunu söylüyorum. Dünyanın en tehlikeli teröristi her birimizin içinde yaşıyor. O bizim hani din açısından, ilim açısından nefistir. Kültür, bugünkü terminoloji açısından da egolarımızdır. İşte asıl düşman burada diyorum. İçimizde o hırs, bize tamah ettiren, acımasızlığa sevk eden. Onunla mücadele ettiğimiz zaman zaten benim asıl mücadelem kendimden başlıyor. Onlara da bunu anlatıyoruz. O yüzden bir karşılığı var.
Evet, bir konferansınızdan bir başlık var önümde. Gençlik, şuur, özgüven.
Evet.
Biraz anlatır mısınız bu konferansta neler konuştunuz?
Bunların her birinde dedim ya, dini, inancı, rengi, teni, coğrafyası ne olursa olsun. İnsani değeri, bugün paylaştığımız türküler, Aşık Veysel'den, Mahsuni'den, kimden olacaksa, Neşet Ertaş'tan, her birinin bir derdi var ise gerçekten de insanların gönlüne dokunabilmek. Biz de burada bu medeniyetin bu yönlerini anlatıyoruz. Şuur, yani kimsin diyorum. Evvela kendime soruyorum bu soruyu. Bununla ilgili bir şiir yazmıştım. İnşallah imkan olur, onu da okuruz burada. Bu iç sorguyu yapıp bu şuuru oluşturursak eğer, evet ben bu dünyaya niye geldim, ne arıyorum? bırak dünyadan bir şeyler almayı beklemeyi, bu dünyaya ne verebilirim? Böyle bir şuur oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü şuur için 3 öge olmazsa olmaz. Bir, zamanın farkında olmak. 2, mekanın farkında olmak. En önemlisi 3, niyet. Yani kalbimiz. Ben bunu niye yapıyorum? Bu soruların cevaplarını iyi verdiğimiz zaman evet, şuurlu bir insan oluyoruz. Böyle baktığımız zaman da bilinçli bir genç ile bilinçsiz bir genç bir olur mu? Elbette olmaz. İşte bu şuuru, bu onlarda da bir özgüvene sebep oluyor. Hı hı. Yani diyorum ki kendini kim olduğunu tanıyor musun? Nasıl Yunus Emre Hazretleri diyor ya, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O yüzden işte bu şuur, bu kendini tanıma, bu özgüven, bu çocuklara yarın diyorum hedefleriniz var sizin değil mi? Evet. Ne? Mimar olacağım, mühendis olacağım, sosyolog olacağım, gazeteci olacağım, iş adamı olacağım, ne olacaksam. Yine olun diyorum ama bu şuur üstüne koyarsanız işte bunun bir anlamı olur. O işi şuurla, güzellikle yaparsınız. Ama eğer bu şuur olmazsa, ben kimim, ne arıyorum, insanlara faydam nedir gibi bu şuur olmazsa, istediğin karizmatik yerleri bitir. İyi de bir kariyer yap. Ama bu edep, ahlak, insani kavramlar, evrensel olan bu değerler iyi oturtmazsa sende, yarın bir gün o alanda seni biz gazetelerden, medyadan çok kötü bir nam ile anarız. İşte bunların üstünde durduğumuz için en çok da yatırımı dediğim gibi geleceğimiz olan gençler olduğundan dolayı gençlik, şuur, özgüven özetinde bunları paylaşıyoruz.
Gerçekten çok güzel. Peki yurt dışındaki gençlerimize sözünüz olur mu bu bayram günü, bu güzel günde?
Öncelikle onları çok sevdiğimi, daha doğrusu onları da, çünkü herkesi çok seviyoruz ve onlara özellikle diyeyim sevdiğimizi. Dedim ya, insanlığın geleceği diye. Gerçekten uzakta da olsanız aslında kalp alemi öyle güçlü ve geniş bir alem ki her biriniz benim içimde, ben de aslında sizin içinizdeyim. Bu yüzden siz oralarda ne kadar başarılı olursanız, bizim medeniyetimizi güzel anlatırsanız, insanlık alemine bir katkınız olur. Değerlisiniz. Ben de zaten bilinen tabir ile emrinizdeyim diyorum. Çünkü bu gençlere faydam olmazsa kendime gerçekten acırım. Diyorum ki ölümcül varlıklarız her birimiz. Giderken kabire ne götüreceğim? İşte bu gençlere, bu insanlara bu duyguları aktarabilmeyi götüreceğim. Bunlar benim sevaphaneme, iyilikhaneme yazacak. Onlara da bunları tavsiye ediyorum. İnşallah onlarda da onların olduğu yerde buluşuruz.
İnşallah.
Ne bileyim, yurt dışında bir vesileyle konserimiz i̇nşallah. Olur, söyleşimiz olur. O gençlerimize de inşallah iyi bir gelecek diliyorum. Buradan selam gönderiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben de tam onlardan bahsederken ve onlara seslenirken bir türküyü de onlara armağan edelim.
Edelim.
Rica ediyorum.
Tamamdır. Neyi edelim? Uzun ince bir yoldayım mı edelim?
Siz hangisini yoksa, arzu edersiniz?
Tamam. Sonunda böyle biraz hareketli parçamız olsun. Araya bir de bu uzun ince bir yoldaya girelim. Çünkü bu mücadelemizin aslında göstergesi bu.
Evet, evet.
Gidiyorum gündüz gece diyoruz ya, biz de koşturuyoruz ya hep. O yüzden onu söyleyelim.
Hadi
uzun ince bir yoldaya girelim.
Zevkle buyursunlar.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. iki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Oy.
Şimdi Sezin Hanım, işte bu ve benzeri türküler gerçekten bizim Anadolu'nun aşıkları tarafından yazılıp bestelendiği için biz bunları şöyle görüyoruz şahsen. Haydar da öyle, ben de öyleyim. Bunlar oturup bir gün ısmarlama yazılmamış. Yaşanmış ve yakılmış. O yüzden biz söylerken türküleri çok güzel söylüyoruz diye söylemiyoruz. Sesimiz güzel olduğu için de değil. Ama biz türküleri söylemeliyiz. Böyle paylaştık. İnşallah bu da kalplerde bir yer bulmuştur.
Yer bulmaz olur mu? Dayanamadım, ben de eşlik ettim size.
Teşekkür ediyoruz.
Naçizane elimden geldiğince. Bu arada müzisyenlik apayrı bir alan. Gerçekten insanın o içindeki sanat ruhu nereden ne şekilde çıkacağı hiç belli olmuyor. Ama siz de dedim ya, hani on parmağınızda on marifet diye farklı farklı alanlarda o sanatın yansımalarını görüyoruz. Geçtiğimiz programları dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Özellikle ressam yönünüzden çok bahsetmiştik. Bugün biraz da şair yönünüzden bahsetsek, bizim için şiirler de seslendirseniz olur mu, olabilir mi?
Hay hay, ne demek? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şiirini paylaşalım mı?
Yüzüme bakarak, şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Vallahi öğrendim. Çünkü o sanatçı kişiliğiniz, o farklı alanlardaki meziyetleriniz zaten sizi hani karşımızda durduğunuzda hemen elektrik olarak da hissettiriyor. Bu anlamda biz tanıyoruz ama tabii kıymetli dinleyicilerimize de tanıtmak istiyoruz.
Teşekkür ediyorum. Bunun şöyle bir girizgahını yapayım.
Lütfen.
Dedik ya, insanın en büyük erdemi, kemalatı, kendini tanıması, bilmesi. Bizler maalesef, hele ki böyle bir çağda, makamlarımız, şöhretimiz, zenginliğimiz büyüdükçe egolarımız da büyüyor. Bu sebeple de biz kim olduğumuzu unutmaya başlıyoruz. Yani ölümcül bir varlık olduğumuzu, insani değerlerimizi, bunlardan uzaklaşıyoruz. O yüzden bu benim kendim iç hesaplaşmamdı. Bir gün sabaha karşı kendime, kendi haddimi bildireyim diye bir şiir yazmıştım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye. Aslında kinaye var burada. Bu bir sigaya çekme insanın kendini. O yüzden bunu paylaşmak istiyorum.
Buyurun.
Şiirimizin adı Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun? Bağırır suratına insanın. Ayırmaz karakter ile işini. Anlarsın ki unutmuş kendi muhtaç geçmişini. Sanırsın doğduğu gün o kim ile doğmuş, kimlik sahibi olmuş da kim içinde boğulmuş. Bazı insanlar gördüm, karakterini koltuktan almış, koltuk gibi olmuşlar. Her geçen gün küçülmüş, koltukta kaybolmuşlar. Nemrut diye birini duydum, o kadar büyümüş ve kudretliymiş ki bir ok atmış göklere de haşa Tanrı'yı vurmuş. Bir sinek girmiş beynine, kudurmuş. Bilememiş insan kendini, ilahını yahut kendini ararken kendini haşa ilah sanmış. Bütün insanlara galip gelirken mağlubiyeti bir sinekten almış. Firavun diye birini duydum. Denizlere hükmetmiş, insanlara boyun eğdirmiş. Hükmettiği deniz ölümüne hükmetmiş. Öldüğünde boyunlar eğdiren boynu dik değilmiş. Cesedi iki yerden, diz ve belden eğilmiş. Hattab'ın oğlu boşuna mı adam tutmuş? Ölüm var ya Ömer, desin diye. Ölüm ile aramız bir saniye, belki o kadar bile yok. Yaslandığımız ağaçlar yıkılıyor, arkamızdaki dayılar ölüyor. Yakut ve zümrüt bezeli tahtlar çürüyor. Değil üst başımızdaki, altımızdaki, cesetlerimizi ayakta tutan canlarımız bizden alınıyor. Hayat dayandığımız bu fanileri bir bir törpülüyor. Niyetlerimizden başka, söyle giderken bize ne kalıyor? Lafımı iyi dinle çocuk. Çok büyük insanlar geldi geçti şu dünyadan. Küçük bir kabre sığacak kadarmış büyüklükleri. Ey sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen kimse, bak sana kudretli insanlardan haber verdim. Senin kim olduğunu bilmediğini bildim de kim olduğuna dair ne bildiğini bilemedim. Kimsin?
Dinleyicilerimize de söyleyelim. Sayın Sula şu anda bu seslendirdiği şiiri direkt zihninden okudu. Yani bir kağıttan okumadı, bir yere bakarak okumadı. Hatta program öncesi dedim ki Sayın Sulu'ya şiirlerinizden bir tane var mı? Dedim tabii ki dedi, yazdı bana, söyledi, var, okuyalım kıymetli dinleyicilerimize. Ama zihninden okuyacağını açıkçası düşünmemiştim.
Tabii şahitler var, burada kamera kaydı da var. Evet, zihninden okuduk. İçimizden okuduk aslında, doğru.
Evet, onu demek istedim aslında, yüreğinizden, yani zihninizden okumanız. O, hala okurken bile yüreğinizden hissediyorsunuz o seslendirdiğiniz kelimeleri, o kelimelerin birleşmiş olduğu cümleyi ve o cümlenin anlamını. Bugün böylesine güzel dakikalar bize yaşattınız. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Tulha'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sazıyla kulaklarımızın pasını sildi. İyi ki varsınız. Dediğimiz gibi aynı zamanda çok kıymetli bir görevi ifa ediyorsunuz. Ama işte sanatı o görevle, görev aşkıyla yapabiliyor olmak da işin çok farklı bir boyutu. Son olarak kıymetli dinleyicilerimize bayramla ilgili neler söylemek istersiniz?
Biz tekrar Allah'a hamd ediyoruz. Bugünlere kavuştuk. İnşallah tekrarında da kavuşuruz. Böyle anlamlı, güzel bir günde biz sadece bütün akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, vatandaşımız başta olmak üzere bütün insanlık alemine hep iyilik ve güzellik diliyoruz. İnananlar için de bayramlarını buradan mübarekliyoruz. En kötü günleri inşallah bayram sevinci ile dolu olsun. Hepsine iyi bir gelecek, iyi bir hayat, buradan dualarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çulha'dan da son cümlelerini alayım. Sonrasında sizi dinleyicilerimizle baş başa bırakacağım ve harika bir türküyle bu bölümü noktalamak istiyoruz.
Şimdi müdürüm o kadar güzel konuştu ki ben bu lafların üzerine...
Ya tabii.
Estağfurullah.
Hem de gurbetteki yaşayan vatandaşlarımız hepsini bayram mübarek olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar.
Onlar bize lazım, biz onlara diyorsun. İnsanlık, eyvallah.
Biz de şimdi son türkümüz de öyleyse sizleri sevgi ve saygılarla uğurlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, 1. sınıf emniyet müdürü ve aynı zamanda ressam, şair, müzisyen, kaligraf, pek çok meziyeti bir arada bulunduran Ahmet Sula stüdyo konuğumuzdu. Ve ona sazıyla Haydar Çulha eşlik etti. Kendisi de bir polis memuru aynı zamanda. Ama bu polislik görevlerini bir kenara bıraktılar, sanatçı kimlikleriyle bugün buradalardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Son bir türkü olarak da
Pir Sultan Abla'dan dostum dostumu söyleyelim. Baki kalacak olan dostluk zaten.
Evet,
değil mi? Öyle
evet,
yap.
Ne güzel söylediniz.
Direkt Türkiye'ye girelim mi?
Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dinlerin dostum. Varıp ya denlere meyin verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. İlahi olmaya yardan ayıran oy. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge ise Allah'a ayan oy. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım.
Muhabbetle.
sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarlım ardın, aklıma sardım seni. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyetisyen İbrahim Taşdelen stüdyomuzda şu anda. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Ramazan'ı atlattık. Bayramın birinci gününü geçirdik. Evet. Bugün bayramın ikinci gününde sizinle birlikteyiz. Aslında evet, dün biraz aşırıya kaçmış olabiliriz. O evet. Bayram tatlılarını yedikten sonra pişmanlık duyuyor olabiliriz ama hiçbir şey için geç değil.
Geç
öyle
değil,
değil mi?
Kesinlikle geç değil.
Neler yapabiliriz bayramda? Nasıl beslenebiliriz ve bayram sonrası için bugün sizinle bu konuyu görüşelim ve dinleyicilerimize ulaştıralım istedik. Dediğimiz gibi birinci günü geçirdik. İkinci evet. gündeyiz ama evet. Hiçbir şey için geç değil.
Evet.
Bugünden itibaren yeni vücut programımıza kendimizi rahatlıkla
adapte
uyarlayabiliriz.
Aynen. Evet. Şimdi aslında Ramazan'da uzun süre aç kaldı vücut. Bu yüzden ilk gün çok fazla şekilde tüketimimiz artmış olabilir. Ama zararın neresinden dönersek kârdır. Aslında evdeki yemeklerde de kendimiz aperatif gibi değil de ana yemek gibi yemekler seçersek, böyle olduğu zaman da aslında bayramı daha az kaloriyle geçirmiş oluruz. Bayramla ilgili önümüzde iki gün var. Aslında bol bol şekerin, tatlının, böreğin, pastanın, yaprak sarmasının, her şeyin olduğu bir bayram. Geçiştirmek gerekiyor. Diğer türlü dengelemek bizim elimizde ama sonrasında daha sıkıntılı durumlara yol açabilir.
Pişman olabiliriz değil mi?
Kesinlikle pişman olabiliriz. Ayrıca şunu söyleyeyim, tatlı seçimlerimizi değiştirebiliriz aslında. Şerbetli tatlının yanına sütlü tatlılar ekleyebiliriz. Dondurma hazır, yaz ayındayız, güzel bir dönemdeyiz. Tam dondurma dönemi başlıyor. meyveler, çeşit çeşit meyveler var. Bizler de kendimize bir kota koymalıyız aslında. Yani günlük yaklaşık 5 dilim baklava 400 kalori. Yani ortalama bir hamburger kalorisinde. Bir 5 dilim baklavanın üzerine çıkmadan bunu tüketerek, bölerek aslında iyi yapabiliriz. Bayram şekerlerinde de biraz sınır kaçmamak çok bizim faydamız olacak. Bayram gününde daha çok hareket de bizim için önemli. Bunlardan başka bayram zamanı ekstra su içmek, su tüketiminin artması. Yine aynı şekilde Ramazan'ın verdiği yorgunlukta çıktığımız için sürekli bir yemeğe gitmek yerine biraz aralıklı beslenmek de önemli. Genel bir uyarımızdır çaya kahveye şeker atmamak. Bu bizim genel uyarımızdır. Bunun yanında çaylar zaten kalorisizdir aslında. Ama kahvelere biz sütlü, kremalı tüketiyorsak ekstra kalori içerir. Bu yüzden biz bu iki besini alırken aslında gün içindeki herkesin tüketmesi gerektiği miktar vardır. Ramazan'da çay ve kahve tüketimi oldukça azalır. Çünkü gün boyu 24 saat değil, yaklaşık bir 8-9 saatlik çay kahve tüketim saati var. Çayın, kahvenin bizim için esas sıkıntısı şudur. Kadın beslenmesinde, kadınlar için ciddi bir kansızlık sebebidir. Erkekler için de ciddi bir uykusuzluk sebebidir. Aslında uyku apnesi sebebidir. O yüzden Ramazan sonrası, bayram döneminde çok fazla derecede alınan çay ve kahve bayram sonrası bir yorgunluk yapabilir. O yüzden kadınlarda biz 6-7 çay bardağını geçmemek gerektiğini düşünüyoruz. Erkeklerde de 8-10 çay bardağı.
Tabii ince belli çay bardağı. İnce belli çay bardağı.
3 kupa diyebiliriz aslında erkeklerde. Kadınlarda da 2 kupa diyebiliriz. Kahvenin aslında bu konu içerisinde çok fazla yeri var. Neden diyeceksiniz? Çünkü tatlıyla kafein iç içe, çok iç içe. Bu yüzden ne kadar çok beraber tüketiyorsak bu ikisini daha çok bağımlılık yapıyor bizim için. O yüzden Ramazan nedeniyle özellikle de normal kahveden de Türk kahvesinden de uzak durmak gerekiyor. Bunda da ölçülerimizi söyleyelim. Kadınlarda 2 fincan ya da 2 kupa diyebiliriz. Erkeklerde de 3 fincan ya da 3 kupa diyebiliriz.
Peki baklava böreği biraz fazla kaçırdık. Sonra ne yapacağız?
Aslında şöyle birinci, ikinci, üçüncü gün diye bakarsak biz şu an ikinci gündeyiz. Dün olan olmuştur. Aslında ertesi güne bakmak, bu ana bakmak gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi program açılışında. Ancak yine dengeleyemedik diyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü gün gitti bizim için. Aslında en aşağı 1,5-2 kilodan tutun 4-5 kiloya kadar bir ağırlık artışımız olabilir. Buna hemen engellemenin yolu da gerçekten önlemimizi almak adına şeker miktarını ya da karbonhidrat tüketimini direkt azaltmaktan geçer. Ağır kahvaltılardan kaçmaktan geçer. Kızartmalardan kaçmaktan geçer. Ve ertesi hafta bunu dengeleyebilirsek hızlı dengeleriz. Ama bir iki hafta daha geçtiği zaman asıl bu bayram kilosu yaz kilosuna dönüşecektir. Evet, ve bizim için işkence olacaktır. Tam da yaz dönemi başlıyor. O yüzden önümüzdeki 3 hafta kritik süreç diyebiliriz. Tuz tüketimine ve şeker tüketimine dikkat edilirse dengelenecektir.
Şimdi Ramazan'da o 30 günlük süreçte tabii vücudumuzun metabolizması değişti. Bayramda biz bir turda değiştirdik. Evet. Şimdi bayram sonrası yine değiştireceğiz.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
O sistemi nasıl oturtabiliriz?
Hemen söyleyeyim. Ramazan'da vücudumuz az beslenmeye alıştığı için yavaşlar. Yavaşladığı için de ne kadar Ramazan'da bizim o alt kriterimiz indiği için Ramazan sonrası beslenmemiz ne kadar dengeli olursa olsun fazla gelebilir. Bu sebeple biz birincisi uyku saatlerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Geceleri uyanmayacağız artık. Uyku saatlerimizi düzene alırsak. Su tüketimimiz çok önemli. Bu en az 2 litrenin altına düşmeden tüketebilirsek. Artı tabii hayatımızı hareket eklersek. Bunun yanında da %50'lik bir boyutta beslenmemize dikkat edersek. Vücudumuz hızlanacaktır. Hızlandığı için de adaptasyonumuz hızlı olacaktır. Ama bunları yapmazsak Ramazan'dan sonra hızlı bir ağırlık artışı olur. Çünkü vücut yavaşlayamadığı halde alması gerektiğinden fazla kalori alıyoruz. Evet. Bu sebeple de maalesef ortaya kilo alımı çıkacaktır. Ya da sağlık sorunları çıkacaktır. Birçok dönemde biz incelediğimiz danışanlarımızda, hastalarımızdaki verilerde genelde bayram sonraları ya da tatiller sonraları kan tarihlerinde değişmeler oluyor. Çünkü beslenmeler anlık, haftalık, günlük değişmesinde bile insanlığın kan tarihiyle etkilenebiliyor. Hı hı. O yüzden ekstra dikkat etmek gerekiyor.
Bazen Ramazan'dan hani az öğün yendiği için kilo verilerek çıkıldığı ifade edilir. Ama bazen de denir ki kilo vereceğini düşünen biri bir bakar kilo almış olarak Ramazan'dan çıkmış. Bunun sebebi ne oluyor?
Aslında şunu çok net söylemek lazım. Hiç kimsenin vücudu hiç kimseye benzemez. Yani her vücudun verdiği tepki farklıdır. Ancak bizim gelen kişilerde gördüğümüz tecrübelerde şu var. İnsanlar aslında fazla kalori tüketiyorlar ancak farkında değiller. Mesela şerbetli tatlılar. Mesela siz sadece iki tane baklava yediniz Ramazan'da her gün. Ancak diyorsunuz ki ana yemekte çok tüketmedim. Hatta sahura bile uyanmadım. Ama neden kilo aldım? Sizin vücudunuzun iç enerjisi o baklavayı karşılamayabiliyor. Ama başka bir insan, özellikle erkekler bu konuda çok daha avantajlıdır Ramazan'da. Ben Ramazan'dan 4 kilo verdim çıktım, 5 kilo verdim çıktım çok duyarız. Erkeklerin vücudu kadınların vücuduna 2 katı ortalama hızla çalışır. Zaten 8 saatlik bir süreç var. Toplamda tükettiği öğün sayısı 2 ana öğün olduğu için normal kalorinin altında kalıyor genelde. Ve erkekler çok rahat kilo verebiliyorlar, bunu duyuyoruz. Ama dediğiniz gibi işte kilo alarak da çıktım, kilo vererek de çıktım. Bunun kendi içinde sebepleri var. Su tüketimi bile, sahura uyanmamak bile kilo alım sebebi olabiliyor. Ya da siz farkında olmadan işte çorbanızı içiyorsunuz iftarda, sonra bir şey tüketemiyorsunuz çünkü tokum diyorsunuz. Bununla çok karşılaşıyoruz. Bunlar da kilo verme sebebi olabiliyor ama sağlıklı bir Ramazan çıkışının asıl verdirdiği kilo yağdan olmalı. O yüzden eğer sağlıksız veriyorsanız ya da sağlıksız alıyorsanız hızlıca kayboluyor bunlar zaten. Onu da bu bir aylık süreçte gözlemleyebilirsiniz aşağı yukarı.
Bize bir örnek öğün listesi sunabilir misiniz?
Örneğin sabah uyandınız, yumurta, bir tane haşlanmış yumurtayı tükettiniz. Yumurtayı haşlarken kayısı kıvamında olması çok önemli. Çünkü içerisinde demir var. Demirin emilimini bizim için pozitif hale çıkartıyor. Eğer yumurtanın sarısı mor ya da yeşil olursa o yumurtanın proteini denatürü olmuş oluyor. Aslında faydası çok kalmıyor. Onu da söylemiş olalım. Beyaz peynir tüketirsiniz. Beyaz peynirle alakalı çok soru gelebilir. İşte hangi peynir türü olsun, nasıl olsun, nasıl olmasın. Burada aslında yağsız peynir mi, yağlı peynir mi yoksa miktar mı? Miktardır tabii ki. Her peynir olabilir.
O kibrit kutusu gerçek midir?
Aslında kibrit kutusu tabii gerçektir ama şimdilerde çok geride kaldı.
Evet.
Herkes duyduğunda bile kibrit kutusu dendiğinde bile ürperiyor artık. Evet. O yüzden artık kibrit kutusu değil de iki parmak kalınlığında diyebiliriz aşağı yukarı. Yanına ekmek tüketimimiz ki biz beyaz ekmekten uzun zamandır uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında bir başlık daha açayım, kepekli ekmekten de uzak durmalarını tavsiye ediyoruz artık. Çünkü kepekli ekmekler özellikle çocuklarda ve kadınlarda kansızlığa itebiliyor. Ama tam tahıllı, çağdaş yani beyaz olmayan bir seçim. Erkeklerde 2-3 dilime kadar, kadınlarda 1-2 dilime kadar tüketilebilir.
Bu her yanına öğün için değil mi yoksa tüm gün için?
Yok,
değil.
Yok, sadece kahvaltı
ha,
için.
Kahvaltı
sadece
için.
Kahvaltı için. Yanına keza zeytin tüketilebilir ya da bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketilebilir. Erken bir kahvaltıysa ki bayram sabahları genelde erken olur, evet, kahvaltılar. Bir ara öğün alabiliriz ki yazın en güzel zaman dilimi sabah ara öğün için meyvedir. Özellikle kiraz olabilir, erik olabilir, çilek olabilir. Yaz meyveleri çok zinde vitamin mineral içerirler. Çok güzel olur. Bunun yanında bir bitki çayı olabilir. Herhangi bir kupa bitki çayı. Ama bunun ismi önemli değil. Bitki çayları bizden ödem attırır. Aslında uykuda topladığımız ödemi, bir gün öncedeki yorgunlukta oluşan ödemi. O yüzden bununla beraber öğlen yemeğine çıktığımızda aslında biz kişileri genelde şu kısımda uyarırız. Akşam yemeğinden sonra sindirim zordur. O yüzden öğlen yemeğinden sonraki yapacağınız tüketim ya da öğlen yemeğinde yapacağınız tüketim genelde et tüketimi olsun. Akşam daha çok sebze, daha çok baklagiller tüketimi olsun. Öğlen biz genelde geçiştirirsek eğer tostla geçiştirebiliriz ya da sandviçle geçiştirebiliriz ya da çorba 2 dilim 3 dilim ekmekle, ama biz geçiştirilmesine tavsiye etmiyoruz. Burada herhangi yiyeceği kırmızı et ya da tavuk eti, yanına alacağı salata, yanına alacağı birer dilim ekmek bu öğünümüzü bizim için çok sağlıklı kılar. Yine saat 3-4
tatlı
gibi
olabilir mi bu arada?
Tabii ki de. Ben tam oraya geliyordum. Saat 3-4 gibi bir tatlı saati olabilir bayramda. 2 dilim baklava olabilir. İşte 1 kase kadar sütlü tatlı ya da 3 top kadar dondurma olabilir.
Hiç vermeyeceksiniz sanırım. Çünkü o kadar tatlıyı severim ki. ki.
Aynen, bunlar olabilir ya da çikolata da olabilir. Yani yaklaşık bir 25-30 gram çikolata bu öğünün aslında bizim için sağlıklı olanıdır. O da aslında az bir çikolata miktarı değildir, 30 gram çikolata. Yanında bir içecek, çay olabilir, normal içecekler olabilir. Biz hazır yeri gelmişken bayram beslenmesinde saat 4'ü konuşurken gazlı içeceklere de başlık açalım.
Evet, evet.
Özellikle son zamanda mesela bizim duyduğumuz kola tüketiminde şekersiz olduğunda zararın az olduğu ve çok tüketilebildiği gibi bir kanı var. Kesinlikle asitli içecektir. Vücudumuza zarar sayılamaz kadar çoktur. Özellikle organlarımızı şaşırtan bir içecektir. O yüzden biz ayranımız varken, milli içeceğimiz çok güzel bir şekilde ayran içmek varken ya da çay, kahve, sizin de söylediğiniz gibi miktarına dikkat ederek tüketmek varken gazlı içeceklerden olabildiğince uzak durmayı tavsiye ediyoruz. Limonatalar mesela incelediğinde yeni yeni 20-25 tane marka oldu. Eskiden 1-2 marka vardı.
Evet.
Limonataların çoğu ekstra şeker ve katkı maddesi içeriyor. Kendiniz de evinizde yapabiliyorsanız ballı olur.
Hatta şeker katmadan.
Şeker katmadan. Çok güzel olur. Çok sağlıklı olur. Esas içeceklerimizden olur. Akşam yemeğine geleyim. Kesinlikle akşam yemeğinde Ramazan sonrası bir kase çorba öneriyoruz. Havalar sıcaklaştı. Çorba tüketimi azalabiliyor. Ayran aşı çorbası dediğimiz aslında.
Soğuk çorba.
Soğuk çorbamız var. Çok güzel olabilir. Yanına zeytinyağlı bir sebze tabağı olabilir. Hiç mi biz pilav makarna yememeliyiz? Kesinlikle yiyebiliriz. Yani 4-5 kaşık pilav makarna kadınlar için, erkekler için 5-6 kaşık alabilir yanına. Bu öğünden sonra da hazır bayramdayız. İşte bizim için servis edilebilecek kek, pasta, börek, yaprak sarması gibi şeyler olabilir. Bu öğünü ne kadar hafif geçirirsek orada içimiz o kadar rahat edecektir,
evet,
aslında.
O yüzden oradan kıstığımız kaloriyi öbürleriyle değerlendirebiliriz.
Aynen. Bir dilim kek, bir dilim börek ya da 15-20 tane yaprak sarması öğün sonrasına tüketilmek üzere kalabilir.
15-20 yine iyi bir sayı.
Bence de, ama akşam yemeğini hafif geçirmek koşuluyla.
Evet.
Öyle söyleyebiliriz.
Peki asla yapılmaması gerekenler desek neler söylersiniz?
Ben kesinlikle asla yapılmaması gereken kısmına tatlı tüketiminde abartıya kaçmamak. Özellikle ilk gün, ikinci gün çok fazla şekilde tatlı tüketebiliriz. Bunda fazlaya kaçmamak olarak söyleyebilirim.
Asitli yiyeceklerden bahsediyoruz.
Tabii asitli içeceklerden de kesinlikle uzak durmalıyız. Ayrıca bayramda en çok yapılan şey... Ana öğünü atlamamalıyız. Bunu da kesinlikle yapılmayacakları ekleyebiliriz. Çünkü kişi kendine göre bir reçete çıkarır.
Evet.
Ama bayram
çok severiz
sonrası,
öyle reçeteler.
Aynen, bayram bulmayı. Sonrası daha çok tüketime iter bizi. Yani çünkü insan vücudu ana yemek olmadan ya da ana bir beslenme olmadan maalesef sonrasında çok zorlanabilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katkılarınız için. Bugün dediğimiz gibi evet dünü geçirmiş olabiliriz ama hiçbir şey için geçti sevgili dinleyiciler. Bugünden itibaren tekrar o metabolizmamızı düzenlemek anlamında elimizden geleni yapabiliriz. Reçeteleri de sevgili diyetisyenimizden öğrendik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Diyetisyen İbrahim Taşdelen stüdyo konuğumuzdu. Ramazan sonrası beslenmeyi konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine bu güzel sohbet için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve verdiği bilgiler için, aktardıkları için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın bayramın 3. gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.